Zorba, Nikos Kazantzakis, 1. Kaset, 1. Yüz, Can Yayınları, 1. Basım, 1999. Yunanca aslından çeviren Ahmet Angın. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Kevser Gündüz. Zorba, Yunanlı ünlü yazar Nikos Kazantzakis'in olgunluk dönemi ürünü 1946. Ağır ve suskunlukla yüklü geçen karanlık bir dönemin tadı buruk ilk meyvesi. Nikos Kazantzakis, çağdaş Yunan edebiyatının ancak buzlu cam ardından seçilebilen tedirgin ve büyük kişiliklerinden biri olarak çok tartışıldı, yanlış bilindi, az sevildi. Zorba adlı bu romanı onun kendisiyle giriştiği bir tür sessiz hesaplaşma sayılabilir. Geçmişin kayıp giden zamanın ve insanın temel yanılgılarının bir kez daha gözden geçirilmesidir bu roman. Zorba aracılığıyla Nikos Kazantzakis yaşamının yenilgiler ve soru işaretleriyle dolu bir bilançosunu çıkarır. Bu bağlamda ele alınınca bu roman Zorba ile yazarın yaşam öykülerinin çizili sınırlar arasında sonsuz atkı ve çözgülerle dokunmuş büyülü bir kumaştır denilebilir. Baştan sona sürekli bir arayışı, sonu gelmez çabaları yansıtan bir kanaviçedir. İnsanın arayışın serüvenidir. Korkmamayı, yaşamı sevmeyi ve ayakta durabilmeyi bana o öğretmişti diyor yazar. Gerçekten de Zorba bir yaşam kılavuzudur. Özgür ufukların ve özgür insanların simgesidir. Bugün Nikos Kazantzakis'in mezar taşında yazılı olanlar doğrudan Zorba'nın ağzından dökülmüş yazgı sözcüklerini andırıyor. Hiçbir şey ummuyorum, hiçbir şeyden korkmuyorum. Uğur Kökten. 20. yüzyılın en önemli Yunanlı yazar, şair ve düşünürlerinden biri olan Nikos Kazantzakis 1883 yılında Girit'te doğdu. 1906'da Atina Hukuk Okulu'ndan mezun olduktan sonra çalışmalarını Paris'te sürdürdü. Balkan Savaşları sırasında gönüllü olarak Yunan ordusuna katıldı. Savaştan sonra birçok Avrupa ve Asya ülkesini dolaşarak gezi yazıları yazdı. Kazantzakis düşünce adamı olarak Nietzsche ve Bergson'un çalışmalarıyla Hristiyanlık, Marksizm ve Budizmin etkisi altında kaldı. Eserlerinde bu farklı bakış açılarını sentezlemeye çalıştı. 1927'de düşünce yapısını ortaya koyan en önemli eseri Asketik'i yayınlandı. 1938 yılında 13 yıl boyunca üzerinde çalıştığı epik şiirleri Odise, Homer'in bıraktığı yerden Ulysses'in anlatım biçimini koruyarak yazdı. Bu geniş şiirsel çalışma 33.333 mısradan oluşmaktadır. Kazantzakis yaşamının son yıllarında ünlendi. 1956 yılında Viyana Uluslararası Barış Ödülünü aldı. 1957'de Almanya'ya döndükten sonra Girit'i çevreleyen Venedik surlarının kale burçlarından birinin altına gömüldü. Türkçe'ye çevrilen yapıtları Zorba, Kaptan Mihalis, El Greco'ya Mektuplar, Günah'ın Son Çağrı, Kardeş Kavgası ve Yeniden Çarmıha Gerilen İsa'dır. Yazarın ön sözü. Çok sevdiğim bir işçi olan Alexis Zorba'nın hayatını ve yaşama düzenini yazmayı çok kez istemişimdir. Hayatımda bana en çok iyiliği dokunan şeyler gezilerle düşler olmuştur. Ölü ya da diri insanlardan savaşmamda bana yardım edenler çok azdır. Ama ruhumda en çok iz bırakan insanları saptamak isteseydim herhalde 3-4 at sayabilirdim. Homeros, Buda, Bergson, Nietzsche ve Zorba. Bunlardan birincisi benim için ölümsüzlüğü kurtarıcı bir ışıkla aydınlatan camdan yapılmış parlak bir göz, güneş kursu gibi olarak kalmıştır. Bu da dünyanın içinde boğulup kurtulduğu dipsiz bir göldü. Bergson beni gençliğimde her biri benim için birer işkence olan, çözülmesi olanaksız felsefe sorunlarından kurtardı. Nietzsche ise yeni acılarla zenginleştirdi beni ve bana sıkıntıyı, acıyı, kararsızlığı gurura çevirmeyi öğretti. Zorba ise hayatı sevmeyi ve ölümden korkmamayı öğretmiştir bana. Eğer bugün dünyada bir ruh kılavuzu, Hintlilerin dediği gibi bir guru, Aynaros papazlarının dediği gibi bir yeronda seçmem gerekseydi, kesinlikle Zorba'yı seçerdim. Çünkü mürekkep yalayan bir insanın kendisini kurtarması için neye gereksinmesi varsa hepsi onda vardı. Uzaktaki besinini ok gibi yakalayan o ilkel avcı görüşü, rüzgar, deniz, ateş, kadın ve ekmek gibi her günün yüzyıllık öğelerine bir bakirlik vermek ve ölümsüzlüğe her zaman ilk kez bakmak konusunda gönderdiği o her sabah yenilenen yaratıcı yalınlığı, elinin sağlamlığı, yüreğinin tazeliği, içinde ruhtan daha kuvvetli bir güç varmış gibi kendi ruhuyla alay etmek yolundaki baba yiğitliği ve son olarak kritik anlarda Zorba'nın ihtiyar göğsünden kurtarıcı olarak fışkıran, insanın benliğinden daha derin bir kaynaktan çıkan, her zaman yeni pürüzsüz gülüşü, zavallı ve korkak insanın kendi hayatçığını yarım yamalak güvenlik altına alma yolunda çevresine diktiği ahlak, din ve vatan gibi çitleri yıkmak için o silkinir ve yıkardı da. Bunca yıldır kitaplarda öğretmenlerin kudurmuş ruhumu doyurmak için beni hangi besinle beslediklerini ve Zorba'nın birkaç ayda bana nasıl aslanca bir besin verdiğini düşündüğümde içindeki acıyı ve kızgınlığı güçlükle önleyebiliyorum. Bir bakıma hayatım mahvolup gitmişti. Bu ihtiyarla çok geç karşılaşmıştım ve hala içimde kalan, kurtulabilecek şeyler çok azdı. Büyük dönüş, cephenin tam değişmesi, patlama ve yenilik olmadı. Artık çok geçti. Böylece zorba benim için hayatın yüksek bir örneği olacağını, yazık ki alçalıp birkaç kağıdı karalayayım diye bir felsefe konusu durumunu aldı. İnsana hayatı sanat yaptıran o acıklı üstünlük birçok et yiyen canlılarda yıkıntıya neden olur. Çünkü böylece şiddetli maraz bir yer bularak göğüsten çıkar ve ruh hafifler. Ruh hafiflediği için de artık boğmaz, gövde gövdeye boğuşma zorunluluğu duymaz. Hayatla eylem arasında girip şiddetli marazının havada halka halka sönüşünü seyreder ve sevinir. Yalnız sevinmekle de kalmaz, aynı zamanda apaçık da olur. İnce bir eseri, bir günlük giderilmesi olanaksız anı, bu et ve kanı olan sonsuz zaman içindeki biricik andır. Sözlü olanı 100 yıllık durumuna sokarak gerçekleştirdiğini sanır. Böylece et ve kemikten oluşan zorba benim elimde mürekkep ve kağıt haline girdi. Ben istemeden, hatta benim aksini istememe karşılık zorbanın hikayesi içimde kristalleşme yolunu tuttu. İçimde esareniz çatışma başlamıştı. Önceleri müzikal bir huzursuzluk, ateşli bir sevinç ve hoşnutsuzluk, sanki kanıma yabancı bir madde gibi girmişti. Organizmam onu emerek yemeye ve yok etmeye çalışıyordu. Sözcükler bu ateşli sevincin çevresinde koşmaya, onu çevreleyip kuşatmaya ve bir doku gibi onu beslemeye başladılar. Puslu anılar sağlamlaşıyor, batmış sevinç ve kederler yukarı çıkıyordu. Hayat daha hafif bir havanın içinde yer alıyor ve zorba bir masal oluyordu. Daha bu zorba masalına nasıl bir biçim vereceğimi bilmiyordum. Roman mı, şarkı mı, çok yönlü düşsel bir binbir gece masalı mı olacaktı, yoksa yalnızca ve kupkuru bir biçimde Girit'in bir kıyısında sözde limit bulacağız diye toprağı kazarken söylediği sözlerimi yazacaktım. İkimiz de pek iyi biliyorduk ki bu pratik amaç insanlığın gözüne atılmış külden başka bir şey değildi. Biz güneşin bir an önce batmasını, işçilerin paydos etmesini, kumsalın üzerine uzanmayı, doyumsuz köy yemeğimizi yemeyi, Girit'in sek şarabını içmeyi ve söyleşimize başlamayı bekliyorduk. Çoğu zaman ben konuşmazdım. Bir entelektüel, tıfıl bir çocuğa ne söyleyebilir? Bana Olent'teki köyünden, karlardan, kurtlardan, komitacılardan, Ayasofya'dan, Lenin'den, mermer madeninden, kadınlardan, tanrıdan, vatan ve ölümden söz açışını dinler ve birden tıkanıp artık sözler kendisi için yetmez olduğu zaman silkinir, denizin iri çakılları üzerinde raks etmeye başladığını görürdüm. İhtiyar dik vücutlu, iri kemikli, başı arkada, kuş gibi ufacık ve yüz yuvarlak gözlüydü. Raks ediyor, çığlıklar atıyor, kaba tabanlarını denize vuruyor ve yüzünü tuzlu suyla ıslatıyordu. Ancak sesini, hayır sesini değil bağırışını duyarsam hayatımın bir değeri olurdu. Şimdi bir afyon tiryakisi gibi kağıt ve kalemle yaşadığımı, o zaman kan, et ve kemiğimle yaşardım. Ama yüreklilik gösteremiyordum. Zorba gece yarısı raks ediyor ve benim de usluluk ve alışkanlığım düzenli kabuğundan silkinip kurtulmamı, kendisiyle birlikte büyük yolculuklara çıkmamı haykırıyor. Ben ise yerimden kımıldamayıp titriyordum. Hayatımda çok kez utanmışımdır. Çünkü hayatın tadı olan yukarıdaki çılgınlığın bana yapmama haykırdığı şeyi yapmaktan ruhumu alıkoymuştum. Ama hiçbir zaman ruhumdan ötürü zorbanın önünde olduğu kadar utanmamışımdır. Bir sabah şafak vakti birbirimizden ayrıldık. Ben Faust'a özgü öğrenme hastalığının iyileşmez darbesini yemiş, yine gurbete çıkıyordum. O kuzey yolunu tuttu ve zengin bir mermer damarının bulunduğunu söylediği Sırbistan'da Üsküp dolaylarında bir dağa gitti. Paralı birkaç adam buldu, biraz araç gereç satın aldı, işçileri işe sürdü ve yine yerin altında delikler açmaya başladı. Kayalar uçurdu, su getirdi, ev yaptı, buruşuk bir ihtiyar olmasına karşın şen ve güzel bir dul olan Luyap ile evlendi ve ondan çocuğu da oldu. Bir gün Berlin'den bir telgraf aldım. Çok güzel bir yeşil taş buldum. Hemen gel, zorba. Almanya'da büyük bir açlığın egemen olduğu dönemde Mark öyle düşünmüştü ki ufak bir alışveriş için milyonları çuvalla taşımak gerekiyordu. Ve lokantaya gidildiğinde hesabı görmek için kağıt parayla dolu el çantası açılıp masanın üzerine boşaltılıyordu. Öyle günler geldi ki bir mektup pulu için 10 milyar mark gerekliydi. Ortalıkta açlık, soğuk, eski ceketler, delik ayakkabılar vardı ve Almanların kıpkırmızı yanakları sararmıştı. Sonbahar rüzgarı esiyor, insanlar sokakta yaprak gibi yerlere seriliyordu. Aldansınlar da ağlamasınlar diye çocuklara birer parça kauçuk verilerek çiğnetilmekteydi. Polis geceleri annelerin çocuklarıyla birlikte boğulmalarına engel olmak ve onları kurtarmak için köprülerde nöbet tutuyordu. Kıştı, kar yağıyordu. Yanımdaki odada sinoloji profesörü bir Alman uzun bir fırçayı eline almış, uzak doğunun o güç yöntemiyle eski bir Çin şarkısını ya da Konfüçyüs'ün bir özdeyişini yazmaya çalışıyordu. Bu durumda fırçanın ucu yazanın kalkık duran dirseği ve kalbi bir üçgen oluşturmalıydı. Hoşnut bir tavırla şöyle ediyordu. Birkaç dakika içinde koltuklarımın altı terliyor ve böylelikle ısınıyorum. Bu zehir gibi günlerde Zorba'nın telgrafını aldım. Çok güzel yeşil bir taş buldum. Hemen çık gel Zorba. Önce kızmıştım. Milyonlarca insan can ve kemiklerine güç verecek bir parça ekmekleri olmadığı için kıvranıp dize gelirken bize çekilen bir telgraf güzel bir yeşil taşı görelim diye 1000 millik bir uzaklığı aşmamızı istiyordu. Güzelliğe lanet olsun dedim. Çünkü güzellikler kalpsizdir ve insanın acısıyla ilgilenmez. Ama birden irkildim. Kızgınlığım geçmişti bile ve ben Zorba'nın bu insanlık dışı çağrısının içimdeki başka bir insanlık dışı haykırışa karşılık verdiğini anladım. İçimdeki vahşi bir kuş kaçmak için kanat çırptı. Ama ben kaçmadım. Kaçmayı göze alamadım. Trene binmedim. İçimdeki kutsal ve devce çağrıya kulak vermedim. Korkusuzca bir akılsızlık yapmadım. Mantığın ölçülü, soğuk ve insanca sesine uydum. Kalemi aldım. Zorba'ya yazıp açıklamada bulundum. O da bana yanıt verdi. Kusura bakma patron ama sen bir kağıt faresisin. Şu zavallı sen de hayatında bir kez olsun güzel bir yeşil taş görebilirdin ama göremedin. Vallahi işsizken bir yerde oturuyor ve kendi kendime düşünüyordum. Cehennem var mı yok mu diye. Fakat dün mektubunu alınca şöyle dedim. Bazı kağıt fareleri için kesinlikle bir cehennem vardır. Anılar harekete geçti. Birbirinin üstüne bindiler. Acele ediyorlardı. İşi düzeltmenin zamanıydı. Zorbanın hayat ve yaşayış biçimini başından ele alacaktım. Ona bağlı bulunan en anlamlı olaylar bile şu anda berrak bir yaz denizindeki renk renk balıklar gibi temiz, hareketli ve değerli yaratıklar olarak kafamda parlıyorlar. Ona özgü hiçbir şey içimde ölmüş değil. Sanki Zorba'ya ait olan her şey ölümsüzleşmiş. Fakat şu günlerde ani bir huzursuzluk beni sarsıyor. 2 yıldır ondan mektup alamadım. Artık 70'ini aşmış olmalı. Belki de son günlerini yaşıyordur. Kesinlikle son günlerini yaşıyordur. Yoksa ona ait olan her şeyi toparlamak, bana ne söylemiş ve ne yapmışsa hatırlamak ve kaçmasınlar diye hepsini kağıda yansıtmak konusunda bana egemen olan öne alınmaz isteği başka türlü açıklayamazdım. Sanki ölümü, onun ölümünü kaçırmak istiyor gibiydim. Korkarım bu yazdığım bir kitap değil bir güzelleme olacak. Ve şimdi görüyorum ki bu kitap bir güzellemenin bütün belirtilerini taşımaktadır. Hepsi kolyeva ve kalın bir şeker tabakasıyla süslenmiş. Onun üzerinde de tarçın ve bademli Alexi Zorba adı yazılmış. Adına bakıyorum. Birden sanki Girit'in çivit mavisi denizi çalkalanıyor ve beynim toparlanıyor. Sözler, gülüşler, rakslar, sarhoşluklar, ikindi üstleri alçak sesle konuşmalar her an beni karşılıyormuş gibi, her an bana veda ediyormuş gibi dikilen yüz yuvarlak canlı çekingen gözler. Baştan aşağı süslü ölü tepsisine baktığımız zaman kalbimizin mağarasında nasıl anılarımız yarasalar gibi salkım salkım sarkarsa Zorba'nın gölgesi arkasında ben istemeden düşkün, çok boyanmış, çok öpülmüş Girit'in Libya açığındaki bir kumsalda Zorba ile birlikte karşılaştığımız bir kadında ilk andan beri beklenmeyen diye halde belirivermişti. İnsanın yüreği kesinlikle içi kanla dolu, üstü kapalı bir çukurdu ve açıldığı zaman hep çevremizde toplanıp havayı karartan, avutulması olanaksız bütün susamış gölgeler içip canlanmak için ona koşarlar. Yüreğimizin kanını içmek için koşarlar çünkü başka bir canlanma yolu olmadığını bilirler. Bugün de hepsinin önünde kocaman adımlarıyla öbür gölgeleri aralayarak Zorba koşuyor. Çünkü bugün dinsel ayinin kendisi için yapıldığını bilmektedir. Fakat kanımızı verelim onlara da canlansınlar. Bu olağanüstü oburun, işçinin, kadın düşkünü bu serserinin biraz daha yaşaması için elimizden geleni yapalım. Hayatımda tanıdığım en rahat ruh, en sağlam vücut, en özgür haykırış onundu. Nikos Kazantzakis. Zorba. Onu ilk kez Pire'de tanıdım. Girit'e gidecek vapura binmek üzere limana gelmiştim. Neredeyse sabah olacaktı. Yağmur yağıyordu. Güçlü bir Sirocco rüzgarı esiyor. Denizin serpintileri küçük kahveye kadar geliyordu. Camlı kapılar kapalı olduğu için hava insan soluğu ve adaçayı kokmaktaydı. Dışarısı soğuktu. Camlar insan soluklarından buğulanmıştı. Keçi kılından kahverengi fanilalar giymiş ve burada sabahlamış birkaç denizci kahve ve adaçayı içiyor. Buğulu camlardan denize bakıyorlardı. Fırtınadan sersemleyen balıklar dipteki durgun sulara inmiş, yukarıda çevrenin durulmasını, balıkçılar da kahveye sığınmışlar, bu tanrısal keşmekeşin durmasını bekliyorlardı. Balıkların korkusu geçsin de oltalara vursunlar diye. Dil, iskorpit ve pisi balıkları gece seferlerinden dönüyor, uyumaya gidiyorlardı. Şafak sökmekteydi, camlı kapı açıldı, kısa boylu, sarı benizli bir liman işçisi içeri girdi. Başı açık, ayakları çıplak ve çamur içindeydi. Kocaman açık mavi pardösü giymiş bir ihtiyar deniz kurdu bağırdı. Kostandi nasılsın be? Kostandi kızgın bir tavırla tükürdü. Nasıl olalım? Günaydın kahve, tünaydın ev, günaydın kahve, tünaydın ev, günaydın kahve, tünaydın ev. İşte benim hayatım, iş yok. Bazıları güldü, bazıları kafa sallayıp küfrettiler. Felsefe eğitimini Karagöz oyunlarında tamamlamış pala bıyıklı biri araya girdi. Hayatın kendisi işsiz, lanet olsun kendisi. Yeşilli mavili tatlı bir ışık pis camlara vurdu. O da kahvenin içine girdi. Elleri alınlara takıldı. Ocağa sıçradı. Şişeler alevlendi. Elektrik gücünü yitirdi. Uykusuz ve mahmur kahveci elini uzatıp lambaları söndürdü. Bir an süren bir sessizlik oldu. Bütün gözler kalkıp çamurlu güne baktılar. Uğulduyarak kırılan dalgalarla kahvenin içine gurulduyan birkaç nargilenin sesi duyuldu. İhtiyar deniz kurdu içini çekti sonra mırıldandı. Acaba Kaptan Lemonis ne oldu ulan? Tanrı yardımcısı olsun. Açık denize kötü kötü baktı. Tüh sana karı kocayı ayıran deniz dedi ve ıkınarak bıyığını ısırdı. Bir köşeye büzülmüştüm. Üşüyordum. İkinci bir ada çayı ısmarladım. Uykum vardı. Uyku, yorgunluk ve sabahın verdiği üzüntüyle savaşıyordum. Bakıyor bakıyordum. Çok koyu deniz, yağmur ve hasretten oluşmuş bir yansıma kalbimi sarıyordu. Gözlerimi hala provasına kadar gecenin içine batmış gibi duran büyük bir vapurun siyah küpeştesine dikmiştim. Yağmur yağıyor ve ip gibi inen sular gökyüzüyle çamuru birleştiriyordu. Ben siyah vapura, gölgelere ve yağmura baktıkça yavaş yavaş içimdeki acı biçimleniyor, anılar yükseliyor ve o sevgili dost yağmurla hasretten yapılmış ıslak havada gelip yerleşiyordu. Ne zaman, geçen yıl mı, başka bir hayatta mı, dün mü? Ona veda etmek için bu limana inmiştim. Yine yağmuru, soğuğu, vaktin sabaha karşı olduğunu hatırlıyorum. Kalbim yine alt üst olmuş kabarıyordu. İnsanın sevdiği insanlardan geç ayrılması zehirdir. İnsanı bıçakla keser gibi kendisi için doğal bir iklim olan ıssızlıkta yine yapayalnız kalması daha iyi. Fakat o yağmurlu şafakta ben dostumdan ayrılamıyordum. Bunun nedenini sonradan ve içim yanarak çok geç anladım. Onunla birlikte vapura binmiş, kamerasında saçılmış valizler arasında oturmuştum. Ona uzun uzun bakıyor, dikkatini başka yana çevirdiği zaman yüzünün çizgilerini, o parlak yeşilli beyazlı gözlerini, tombul ve genç yüzünü, ince taze ifadesini, hepsinin üstünde de o uzun soylu parmaklarını süzüyordum. Bir ara bakışlarımın üzerinde kaçakça ve emermiş gibi durduğunu fark etti. Sıkıntısını gizlemek istediği zamanki alaycı bakışıyla baktı. Beni süzdü, anladı ve ayrılığın acısını dağıtmak için alaycı bir gülümseyişle sordu. Ne zamana kadar? Ne zamana kadar? Ne zamana kadar kağıt yiyip mürekkep yalayacaksın? Benimle birlikte gel. Orada Kafkas'ta ırkımızdan binlerce insan tehlikede. Gel sen onları kurtaralım. Sonra o soylu tasarısıyla alay edermiş gibi gülmeye koyuldu. Onları belki kurtaramayız diye ekledi. Ama kurtaralım derken biz kurtuluruz, öyle değil mi? Bunları söylemek istemiyor musun hocam? Kendini kurtarmanın tek yolu başkalarını kurtarmak için çabalamaktır. Haydi öyleyse öğreten öğretmen gel. Karşılık vermedim. İlah doğuran kutsal doğu, yüksek dağlar, Prometheus'un kayaya saplanmış çığlığı, o yıllarda aynı kayalara saplanmış ırkımız bağırıyordu. Tehlikedeydi, kendisini kurtarması için oğullarından birini çağırıyordu ve ben hiç etliye sütlüye karışmadan bu çekilen acılar bir düşmüş ve hayatta sürükleyici bir trajediymiş da insanın bir aşamaya varıp eyleme katılması sanki büyük bir kabalık ve bölünükmüş gibi dinliyordum. Dostum karşılık beklemeden ayağa kalktı. Vapur şimdi üçüncü düdüğünü öttürüyordu. Heyecanını saklamış olmak için alaycı bir tavırla sağlıcakla kal kağıt faresi dedi. Yüreğimdekini açığa vuramamanın ayıp olduğunu biliyordum. Gözyaşları, tatlı sözler, kararsız el işaretleri ve halkça içtenlik belirtisi sayılan hareketler ona insanın yakışıksız çirkinlikleri gibi görünüyordu. Bu kadar çok sevişen biz tatlı bir söz söyleyememiştik. Canavarlar gibi oynuyor, birbirimizi tırmalıyorduk. O ince alaycı ve uygardı, bense vahşi. O kendisini denetlemeye alışkındı. Ruhunun bütün belirtilerini gülümseyişlerinin altında kolaylıkla gizleyebiliyordu. Bense haşin, yersiz, uygarlıktan kopmuş bir gülüş salıveriyordum. Heyecanımı ben de sert bir sözle gizlemek istedim ama utandım. Hayır, utanmadım, yapamadım. Elini sıktım, bu eli tutuyor bırakmıyordum. Gülümsemeye çalışarak, heyecanlandın mı dedi. Soğukkanlılıkla evet dedim. Neden? Yıllarca önce anlaşamadığımızı söylememiş miydik? Senin o sevdiğin Japonlar ne diyor? Fushodin, ölçünlük, dayanıklılık, yüzün hareketsiz bir maske gibi gülümseyişi. Ama maskenin arkasında ne olup bitiyor o bizim bileceğimiz iştir. Uzun bir cümle yapmamaya çalışarak yine yanıtladım onu. Evet. Sesimin titreşini önleyeceğimden emin değildim. Vapurda bir kampananın kameralardaki uğurlayıcıları dışarı kovaladığı duyuldu. İnce ince yağmur yağıyordu. Hava ayrılığın dokunaklı sözleri, yeminler, uzun uzun öpüşmeler ve sık sık soluyarak yapılan son uyarılarla doluydu. Kadın kocasına, dost dostuna sarılıyordu. Sanki sonsuza dek ayrılıyorlardı. Sanki bu küçük ayrılış onlara büyük ayrılışları hatırlatıyordu. Kampananın tatlı sesi birden ıslak hava içinde sancaktan iskeleye bir ölüm çanı gibi yankılandı. Dostum eğildi yavaşça. bak dedi. Sen de acaba olacak kötülükleri önceden sezme gücü var mı? Evet diye karşılık verdim. Böyle masallara inanıyor musun? Ne yani? Yanisi filan yoktu. İnanmıyor ama korkuyordum. Konuşurken bir karar versin diye kendisini sıkıştırdım. Onun da dayattıktan sonra kabul edip sevdiğim için istediğini yapacağım diyerek dizime dokunduğunu, en içten anlarımızda olduğu gibi elini hafifçe sol dizimin üstüne koydu. Kirpikleri 2-3 kez kırpıştı, yine bana bakıyordu. Çok üzüntülü olduğumu anladı ve çok sevdiğim bir silah olan gülümseyişini kullanmakta kararsızlık gösterdi. Peki dedi, ver elini. Eğer ikimizden biri ölüm tehlikesiyle karşılaşırlarsa, utanmış gibi durdu. Biz ki yıllarca burun ötesi hava seferleriyle alay etmiştik ve ot yiyenleri, ruhçuları, sofileri ve ektoplazmacıları aynı çukurun içine atardık. Anlamaya çalışarak sordum. Yani o içine daldığı tehlikeli cümleden kurtulmak için alelacele işte böyle şakaya vuralım dedi. Eğer ikimizden biri ölüm tehlikesiyle karşılaşırsa hemen öbürünü hatırlasın ve nerede olursa olsun ona haber versin. Kabul mü? Gülmek istedi ama donmuş gibi kalan dudakları kıpırdamadı. Kabul dedim. Dostum heyecanın belli olduğundan korkarak aceleyle ekledi. Elbette ben bu gibi boş ruh bağlantılarına inanmam. Zarar yok, olsun diye mırıldandım. Peki öyleyse olsun. Oynayalım bu oyunu, kabul mü? Kabul. Son sözlerimiz bunlar oldu. Sessizce el sıkıştık, parmaklarımız hasretle birleşti, sonra birden ayrıldılar. Sanki kovalıyorlarmış gibi arkama bakmadan aceleyle kaçtım. Başımı çevirerek son kez dostumu göreyim dedim ama kendimi tuttum. İçimden şöyle demiştim, geri dönme, yürü. İnsanın ruhu sırf çamurdur, işlenmiş, hala kaba kıyım doğranmış, becerilere sahip, yontulmamış bir çamurdur ve temiz, sağlam olan hiçbir şeyi fark edemez. Eğer yapabilseydi bunu, bu ayrılış ne kadar başka olurdu. Işık artıyor, sanki iki seher birbirine karışıyordu. Artık dostumun sevimli yüzünü daha iyi görüyordum. Limanın rüzgarı içinde hareketsiz ve kederli, yağmurla yıkanıyordu bu yüz. Kahvenin camlı kapısı açıldı, deniz uludu, içeri kısa bacaklı, sarkık bıyıklı, iki bacağın arası açık bir denizci girdi. Sevinçli sesler yükseldi. Hoş geldin Kaptan Lemonis. Kaptan Lemonis sakin, ağır ve az konuşan bir adam gibi tespihini çıkarmış oynuyordu. Ben görmemeye, işitmemeye, kaybolan hayali korumaya çalışıyordum. O zaman içimi dolduran öfkeyi değil de dostumun beni kağıt faresi diye nitelediği zamanki utancı yeniden yaşamak mıydı bu? Hakkı vardı. Ben hayatı bu kadar sevmiştim. Nasıl olmuştu da bunca yıldır kağıt ve mürekkeplere karışmıştım? O ayrılış gününde dostum bana daha iyi göreyim diye yardımda bulunmuştu. Artık talihsizliğimin adını bildiğim için seviniyordum. Belki onu daha kolay yenebilecektim. Sanki o artık dağılmış, cisimsiz ve elle tutulmaz halde değildi. Sanki maddeleşmişti. Şimdi onunla görüşmem kolaylaşmış oluyordu. Sanki dostumun bu katı sözü içinde sessizce yol almıştı da o zamandan beri ben kağıtları bırakmak, eyleme geçmek için vesile arıyordum. Bu sefil kemik birinci hayvanın manevi silahım olmasından iğreniyor utanıyordum. Bir ay geçmeden de kolayını buldum. Girit'in Libya'ya bakan kıyısında bırakılmış bir Linyit ocağını kiraladım. Şimdi kağıt fareleri sınıfından uzak, basit insanlar, işçiler ve köylülerle birlikte yaşamak üzere Girit'e gidiyordum. Gitmek üzere hazırlanmıştım. Üstelik bu yolculuğumun çok gizli bir anlamı varmış gibi pek heyecanlıydım. Yolumu değiştirmeye içten kararlıydım. Ruhum diyordum, şimdiye kadar gölgeye bakıp doyuyordun. Şimdi seni tene götürüyorum. Hazırdım, ayrılışa pek az kalmış. Kağıtlarımı karıştırırken yarıda kalmış bir el yazısı buldum. Elime aldım, çekinerek sayfalarını çevirdim. 2 yıldan beri içimde bir huzursuzluk, büyük bir hasret, sanki bir tohum vardı bu da. Onun içimi durmadan yediğini, emdiğini, yerleştiğini hissediyordum. Büyümüştü, tepiniyor, kaçmak için göğsümü tekmelemeye başlıyordu. Artık onu atamıyor, bunu yapamıyordum. Zaten böyle bir atışı yapmak için vakit çoktan geçmişti. Bir ara el yazısını böyle kararsız tutarken dostumun gülümseyişi havada sadece alay ve acıma halinde biçimlendi. Ben inatla alacağım dedim. Ondan korkmuyorum, alacağım. Kıs kıs gülme. Bir çocuğu kundağına sararmış gibi kağıdı dikkatle katladım ve aldım. Kaptan Lemonis'in ağır ve kısık sesi duyuldu. Kulak kabarttım, fırtınada kayın direklerini sarıp yalayan cinlerden söz ediyordu. Yumuşak, kaygan, tuttun ve ellerin ateşe bulanıyor, bıyıklarına sürmüştüm. Bütün gece şeytanlar gibi parlıyordum. Böyle işte gemiye deniz suyu doldu, yüklemiş olduğum kömürler ıslandı, ağırlaştı, gemi yatmaya başladı. Ama Tanrı yardım etti, yıldırım indirdi, kapaklar kırıldı ve deniz kömürle doldu. Gemi hafifledi, yükseldi, ben de kurtuldum. Bu da geçti. Cebimden yol arkadaşım saydığım küçük dantemi çıkardım, pipomu yaktım, duvara yaslanıp yerleştim. Ama bir an duraladım. Ölmez dizelerin neresinden başlayacaktım? Cehennemi Dünya'nın yakıcı katranından mı, Araf'ın serin alevinden mi, yoksa doğrudan doğruya insan umudunun en yüksek katından mı başlamalıydım? İstediğimi seçebilirdim. Ufacık Dantem'i tutuyor, özgür olduğuma seviniyordum. Sabah sabah seçeceğim dizeler bütün günümü ayarlayacaklardı. Karar vermek için yoğunlaşmış hayalimin üzerine eğildim. Fakat vakit bulamadım. Birden huzursuzluk içinde başımı kaldırdım. Nasıl olduğunu bilmiyorum. Sanki başımın üstünde iki deliğin açıldığını duymuştum. Birden arkama dönüp camlı kapıya baktım. Umut kafamdan şimşek gibi geçmişti. Dostumu yine göreceğim. Mucizeyi karşılamaya hazırdım. Aldanmışım. Çok uzun boylu, kuru patlak gözlü, 65'lik bir ihtiyar. Yüzünü cama yapıştırmış, bana bakıyordu. Koltuğunun altında küçük yassı bir bohça vardı. En çok dikkatimi çeken şey alaycı, üzgün, huzursuz ve alev alev yanan gözleriydi. Bana öyle görünmüştü gözleri. Bakışlarımız bir an için birleşince aradığımın ben olduğuma inanmış gibi kararlı bir tavırla elini uzattı ve kapıyı açtı. Hızlı kıvrak bir yürüyüşle masaların arasından geçerek önümde durdu. Yolculuk mu diye sordu. Hayrola ne yana? Girit'e neden sordun? Beni de götürür müsün? Dikkatle ona baktım. Çukurlaşmış yanaklar, kalın bir çene, kabarık favorili, kıvrışmış kıvırcık saçlar, kıvılcımlanan gözler. Neden? Seni ne yapayım? Omuz silkti alaylı. Neden, neden dedi. İnsan nedensiz bir şey yapamaz mı? Şöyle keyif için. Beni yanına aşçı olarak al. Diyelim çorba yapmasını bilirim. Gülmeye başladım. Kesin davranışı ve sözleri hoşuma gitmişti. Çorba da hoşuma giderdi. Uzaktaki ıssız kıyıya bu madrapaz ihtiyarı da birlikte götürsem kötü olmaz diye düşündüm. Çorbalar, gülüşler, söyleşiler. Çok gezmiş, çok görüp geçirmiş denizci Simba'da benziyordu. Hoşuma gitmişti. Kocaman kafasını sallayarak. Ne düşünüyorsun dedi. Senin de terazin var ha? Dirhemle ölçüyorsun demek. Bire ver kararını. Terazileri de şeytan alsın. Çıkık kemikli izbandut haliyle tepemde duruyordu. Onunla konuşmak için başımı kaldırmaktan yoruluyordum. Danteyi kapadım. Otur dedim. Bir ada çayı içer misin? Oturdu. Bohçasını dikkatle yandaki sandalyenin üstüne koydu. Alaylı. Ada çayı mı dedi. Gel buraya. Kahveci bir rom. Romu yudum yudum içti. Tadını çıkarmak için uzun süre ağzına tutuyor. Sonra ine ine ısınsın diye yavaş yavaş yutuyordu. Duyarlı ve meraklı bir adam diye düşündüm. Ne iş yaparsın diye sordum. Bütün işleri, ayak, el, kafa işlerini. Bir de iş seçecek değiliz ya. Son olarak nerede çalışıyordun? Bir maden ocağında. Bak ben iyi bir madenciyimdir. Madenlerden anlarım. Damarları bulur, geçitler açar. Kuyulara inerim. Korkmam. İyi çalışıyordum. İşçilerin başıydım. Başka tasam yoktu. Gel gör ki şeytan gelip kuyruğunu soktu. Geçen cumartesi akşamı keyfe gelerek birkaç tane attım. O gün bizi denetlemeye gelen patronla karşılaştım ve herife bir temiz sopa çektim. Peki neden? Sana ne yaptı? Bana mı? Hiç. Ama hiç. Adamı ilk kez görüyordum. Zavallı. Bize sigarasını da dağıtmıştı. Öyleyse. Uf sen de başka işin yok mu da soruyorsun? Öyle esti be birader. Sen değirmenci karısının kıçında ortografi arıyorsun. Değirmenci karısının kıçı insanın aklıdır. İnsanın aklının değişik tanımlarını okumuştum ama bu bana en şaşırtanı gibi geldi ve hoşuma gitti. Yeni arkadaşa baktım. Yüzü sanki kuzey rüzgarlarıyla yağmurlar tarafından gelmiş gibi buruşuklar, oyuklarla basbayağı testere yenikleriyle doluydu. Birkaç yıl sonra başka bir yüz bende aynı işlenmiş, acı çekmiş odun duygusunu uyandıracaktı. Panayit İstert'in yüzü. Peki çıkınında ne var? Yiyecek mi, çamaşır mı, takımların mı? Arkadaş omuzlarını kaldırıp güldü. Bana çok namuslu görünüyorsun dedi, kusura bakma. Uzun sert parmaklarıyla çıkınını okşadı. Hayır diye ekledi. Santurdur bu. Santur mu? Santur çalar mısın sen? Fukaralık bastığı zaman kahvelerde dolaşıp santur çalarım. Bu arada kime eski Makedonya hırsız havalarında söylerim. Sonra bağış toplamaya başlarım. Nah şu külahla, içi metelikle dolar. Adın ne senin? Alexi Zorba. Çok uzun boylu bir keşiye benzediğim ve başım yan yassı olduğu için kızdırmak istedikleri zaman fırıncı küreği diye de çağırırlar. Ne derlerse desinler. Bir zamanlar kavrulmuş kabak çekirdeği sattığımdan ötürü bana çakaçuka da derlerdi. Sözde nereye gidersem zarar verip türediğim için bağ kütüklerine dadanan pas hastalığı adını takanlar da oldu bana. Başka takma adlarım da var ama onları da başka zaman anlatırım. Peki santurunu nasıl öğrendin? 20 yaşımdaydım. Ta Olimpos'un dibindeki köyümde açılan bir panayırda santuru ilk kez dinlemiştim. Soluğum tutuldu o zaman. 3 gün ağzıma lokma koymadım. Tanrı ruhumu bağışlasın. Babam neyin var ulan diye sordu. Ben santuru öğrenmek istiyorum. Utanmıyor musun ulan? Sen çingene misin? Çalgı mı çalacaksın? Ben santuru öğrenmek istiyorum. Vakti gelince evleneyim diye biraz para biriktirmiştim. Görüyorsun ya çocukluk. Kanım kaynıyordu. Bir de o sersemliğimle evlenmek istiyordum. Neyim var neyim yoksa hepsini verip bir santur satın aldım. Nah işte şu gördüğün. Santurumu alıp Selanik'e kaçtım. Recep Efendi adında santur hocası meraklı bir türkü buldum. Ayaklarına kapandım. Ne istiyorsun ulan Rumalı diye sordu. Ben santur öğrenmek istiyordum. Peki ama neden ayaklarıma kapanıyorsun? Sana verecek param yok da ondan. Santura çok mu meraklısın? Çok meraklıyım. Peki ulan otur, ben para filan istemem. Bir yıl yanında kaldım. Öğrendim. Tanrı kemiklerini aziz etsin. Şimdi ölmüştür. Tanrı cennete soksun Recep Efendi'yi. Santura öğrendiğimden beri başka bir adam oldum. Gamlı olduğum ya da fukaralık bastığı zaman santur çalıp hafiflerim. Ben çalarken başkaları konuşsa duymam, duysam da konuşamam. İsterim isterim ama yapamam. Neden ama zorba? Sevda bu. Kapı açıldı, denizin uğultusu yine kahveye doldu. Ayaklarla eller titredi. Köşeme daha çok sokuldum, paltoma sarındım. Dayanılmaz bir mutluluk duyuyordum. Nereye gideceğim diye düşündüm. Burada iyiyim, yıllarca sürsün bu an. Karşımdaki tuhaf konuğa baktım. Gözlerini üzerime dikmişti. Küçük, yuvarlak ve simsiyah gözlerine akında kırmızı damarcıklar vardı. Bakışlarıyla beni deldiğini ve doyamadan yokladığını hissediyordum. Neden sonra sordum. Daha başka, zorba yine kemikli omuzlarını kaldırdı. Boş versene dedi. Bana bir sigara verir misin? Verdim. Yeleğinden bir çakmak taşıyla fitil çıkarıp yaktı. Gözleri hoşnutluktan yarı yumulmuştu. Evlendin mi hiç? İnsan değil miyim ben? İnsan kördür. Benden öncekilerin düştüğü çukura ben de yüzü koyun düştüm. Evlendim. Yuvarlanmaya başladım. Ev sahibi oldum. Ev yaptım. Çocuklarım oldu. İşkence ama santur sağ olsun. Kedilerini dağıtmak için evde de çalıyor muydun? Ah ulan, hiçbir çalgıyı çalmadın nasıl da belli oluyor. Nedir o yumurtladıkların? Evde dert var, kadın var, çocuklar var. Ne yiyeceğiz, nasıl giyineceğiz, halimiz ne olacak var. Cehennem, santur ise gönül rahatlığı ister. Karım bana bir söz dokuntursa santur çalacak heves mi kalır? Çocukların karnı aç olup da viyakladılar mı, gel sen de santur çal bakalım. Santur yalnız santuru düşünmeni ister, anladın mı? Anladım ki zorba bunca zamandır arayıp da bulamadığım bir adamdır. Canlı bir yürek, sıcak bir hançere ve daha toprak anasından göbeği kesilmemiş hilesiz kocaman bir ruh. Sanatın, güzellik aşkının, saflığın ve kederin ne olduğunu bu işçi bana en geniş insanca sözlerle anlattı. Kazma ile santuru kullanmasını bilen o ellere baktım. Şiş ve çiziklerle dolu, biçimlerini yitirmiş sinirli eller. Torbayı bir kadını soyar gibi özenle ve şefkatle açıp eski parlak bir sürü telleri, bronz ve fil dişinden işlemeleri ve ucunda ipekli bir püskülü olan bir santuru çıkardı bu eller. Kalın parmaklar bir kadını okşar gibi yavaş yavaş ve aşırı bir durgunlukla santurun bütününü okşadı. Sonra sevdiğimiz bir vücudun üşümesin diye nasıl sararsak yeniden elleri santuru sardı. Tatlı bir sesle mırıldandı. Bu işte. Sonra yine dikkatle sandalyenin üzerine koydu. Denizciler şimdi bardaklarını tokuşturup dudaklarına dayıyorlardı. Bir tanesi Kaptan Limonis'in omuzunu okşar gibi vurdu. Ey Kaptan Limonis, doğru söyle, 3,5 attın. Değil mi? Allah bilir. Ayas Nikolas'a kaç tane mum adadın? Kaptan diken gibi kaşlarını çattı. Ulan çocuklar, size deniz üstünde yemin ederim ki ölümü karşımda gördüğüm zaman aklıma ne Meryem geldi ne de Ayas Nikolas. Kuluri'ye doğru döndüm. Karımı hatırladım ve şöyle bağırdım. Ay ulan Katerina, şimdi senin yatağında olsaydım. Denizciler yine katıla katıla güldüler. Kaptan Limonis de güldü. Şu insan ne canavar be dedi. Baş melek kılıçla tepesinde duruyor. Onun aklı ise karıda. Hay yok olası utanmaz hay. Ellerini çırptı. Kahveci diye bağırdı. Gel çocuklara ısmarlıyorum. Zorba kocaman kulağını dikmiş dinliyordu. Gözlerini çevirdi denizcilere, sonra bana baktı. Ne oluyor orada diye sordu. Ne diyor bu herif? Fakat birden silkinip kendisine geldi şaşkınlıkla. Bravo be dedi. Bu denizciler işin sırrını çok iyi biliyorlar. Çünkü gece gündüz ölümle boğuşuyorlar. Sonra koca elini havada salladı. Olsun dedi. Başka bir papazın sürüsü bu. Gel gelelim bizim işe. Oturayım mı gideyim mi karar ver. Zorba dedim ve elinden yakalamam için kendisini zor tuttum. Anlaştık zorba, benimle geleceksin. Girit'te bir lignit madenim var. Sen işçilerle uğraşırsın. Akşamları ikimiz birlikte kumsala uzanırız. Benim ne karım ne çocuklarım ne de köpeklerim var. Birlikte yer içeriz. Sonra sen santur çalarsın. Keyfim olursa, duyuyor musun? Keyfim olursa sana istediğin kadar çalışır, esirin olurum. Ama santur başkadır. Canavardır o. Özgürlük ister. Keyfim olursa çalarım. Şarkı da söylerim. Sana zeybek, kasap havası ve pendozali de oynarım. Ama peşin pazarlık. Keyfim olmalı. Temiz hesap. Beni zorladın mı yitirirsin. Unutma ki ben de insanım. İnsan mı? Ne demek istiyorsun? Yani özgürüm. Bağırdım. Kahveci bir rom daha getir. Zorba atıldı. İki rom. Sen de içki tokuşalım. Ada çayı ile rom kafadar olamaz. Sen de rom içeceksin. Kafadarlığımızın kurtuluşuna. Kadehleri tokuşturduk. Gün artık iyice ağarmıştı. Vapur düdük çalıyordu. Valizlerimi vapura götüren sandalcı gelip bir işaret yaptı. Kalkıp zorbanın omuzuna dokundum. Gidiyoruz dedim. Tanrı yardımcımız olsun. Zorba yavaşça ekledi. Şeytan da. Eğildi, salturunu koynun altına aldı, kapıyı açtı ve önce kendi çıktı. Deniz sonbaharın tadı, ışıkla yıkanan adalar, Yunanistan'ın ölümsüz çıplaklığını örten ince yağmurdan oluşmuş saydam bir tül. Ölmeden Ege Denizi'ni gezen insana ne mutlu diye düşünüyordum. Bu dünyanın birçok zevkleri vardır. Kadınlar, meyveler ve düşünceler. Ama tatlı bir sonbahar vakti her adanın adını mırıldanarak bu denizi yarmak. Sanırım ki cennette bile insanın yüreğine daha fazla girebilecek başka bir zevk yoktur. Başka hiçbir yerde düşlerle bu derece sakin ve gerçekten daha kolay bir biçimde buluşamazsınız. Sınırlar seyrekleşir ve en külüstür geminin bile direkleri filizlenip salkım verir. Şu Yunanistan'da hayranlık gereksinmenin sağlam bir çiçeğidir. Öğleye doğru yağmur durdu, güneş bulutları yardı, taze canlı yeni yıkanmış gibi ortaya çıkıp ışıklarıyla sevgili sular ve topraklarda oynamaya başladı. Güvertede duruyor, gökyüzüyle denizin oluşturduğu mucizeyi ta öteki ucuna kadar seyrediyordum. Vapurun içinde de Hinoğlu Hin Rumlar, çakmak çakmak gözler, çerçe kafaları, küçük politika kavgaları, akordu bozuk bir piyano, sahte tavırlı ve zehirli fakat namuslu kadınlar, arsız tek düze taşla bayağılıkları. İnsana öyle geliyordu ki vapuru iki ucundan tutsun, denize dağılırsın ve onu bozan içindeki bütün canlılar, insanlar, fareler ve tahta kuruları kaçsın diye iyice sallasın, sonra boş ve yeni yıkanmış bir halde yeniden dalgaların üzerine otursun. Fakat içimde yine belirli bir acıma vardı. Çapraşık metafizik düşüncelerin sonucuna benzer Budistçe ve soğuk bir acıma. Yalnız insanlara karşı değil fakat her şeyin, hiçin hayal oyunu olduğuna bakmadan savaşan, ağlayan uman. Bütün dünyaya karşı duyulmuş bir acıma. Rumlara, vapura, denize, bana, Lilith'in işletilmesine ve Buda el yazmasına, bir anda havayı karıştırıp bozan, gölge ve ışıktan oluşmuş bütün bu boş şeylere karşı duyulan bir acıma. Deniz tuttuğu için zorbanın güvertedeki bir halat yığını üzerine büzülmüş olduğunu gördüm. Bir limonu kokluyor ve kocaman kulağını çevirerek kimisi kralı, kimisi de Venizelos'u tutan yolcuların konuşmalarını dinliyordu. Kocaman kafasını sallayıp sallayıp yere tükürmekteydi. Nefretle mırıldandı. Eski masallar bunlar, utanmıyorlar. Ne demek eski masallar zorba? İşte hepsi. Krallar, demokrasiler, milletvekilleri, maskaralıklar. Çağın olaylarını o kadar aşmıştı ki bunlar zorbaya göre çok eski şeylerdi. Kuşkusuz telgraf ve vapur, demiryolu, şimdiki ahlak, vatan ve din de ona göre eski uygarlıklardı. Onun ruhu dünyadan çok daha hızlı ilerliyordu. İpler direklerde ıslık çalıyor, kıyılar raks ediyordu. Kadınlar altın sikkesi gibi sapsarı kesilmişti. Silahlarını, makyajlar, firketeler ve küçük taraklar teslim etmişlerdi. Dudakları beyazlaşmış, tırnakları morarmıştı. Ağaç kakanların tüyleri yolunmuş, yabancı tüyler, kurdeleler, yapay kaşlar, yapay benler, göğüslere takılı bezler dökülmüştü. İnsan onları böyle kusmanın arifesinde görünce bir iğrenmeyle büyük bir acıma duyuyordu. Zorba sarardı, yeşil bir renk aldı, şimşekli gözleri donuklaştı. Göz ancak öğleden sonra canlanabilmişti, kolunu uzattı, sıçrayarak vapurla yarış eden iki büyük yunusu gösterdi, sevinçle. Yunuslar dedi. O zaman ilk olarak gözüm sol elinin yarısına kadar kesik olan işaret parmağına takıldı, bağırdım. Parmağına ne oldu zorba? Yunuslara o kadar sevinmediğimden gücenmiş bir halde karşılık verdi. Hiç, makine mi kaptı? Ne makinesi sayıklıyorsun yahu, ben kendim kestim. Kendin mi, neden? Omuzlarını kaldırdı. Sen ne anlarsın patron dedi. Sana bütün sanatlarda çalıştığımı söylemiştim. Bir kez de çanakçılık yaptım. Bu sanatı delicesine seviyordum. Sen bir toprak çamuru alıp ondan ne istersen yapmanın ne olduğunu bilir misin? Çark fır eder, çamur şeytan çarpmış gibi döner ve sen onun başında şöyle dersin. Sürahi yapacağım, çanak yapacağım, kandil yapacağım, şeytan yapacağım. Ben sana derim ki bu insan olmak demektir. Yani özgürlük. Denizi unutmuştu. Artık limonu ısırmıyordu. Gözünün bulanıklığı yok olmuştu. Sordum. Peki ya parmak? Şey işte, çarkta işime engel oluyor, araya girip tasarılarımı bozuyordu. Ben de bir gün keseri kaptım. Canın yanmadı mı? Nasıl yanmaz? Odun muyum ben yahu? İnsanım, elbet canım yandı. Ama sana diyorum ki işime engel oluyordu. Bunun için kestim. Güneş battı, deniz birer yatıştı, bulutlar dağıldı. Akşam yıldızı gökyüzünde çan gibi sallandı. Denize, gökyüzüne bakıp düşünceye daldım. Böyle sevmek, keseri almak, kesmek ve canı yanmak. Ama sakladım heyecanımı gülerek. Kötü bir yol bu zorba dedim. Azizlerin hayatını anlatan kitaplara göre vaktiyle bir havari bir kadını görüp baştan çıkmış ve bir balta kapıp ne söyleyeceğimi anlayıp sözümü kesti. Elinin körü, onu kesmek ha? Yok olasıca aptal. Ya o mübarek hiçbir zaman engel olmaz ki. Karşı koydum. Nasıl? Buz gibi engel olur işte. Neye? Gökler hükümranlığına girmene. Zorba alaylı alaylı baktı. Budala dedi. O cennetin anahtarıdır be. Başını kaldırdı. Gelecekteki hayat, gökyüzü hükümranlıkları, kadınlar ve papazlar hakkında ne düşündüğümü anlamak istermiş gibi dikkatle bana baktı. Ama anlaşılan pek şey çıkar yaramadığı için yıpranmış kocaman gri kafasını düşünceli düşünceli salladı. Sakatlar cennete giremez dedi ve sustu. Kameramda uzanıp bir kitap aldım. Bu da hala düşüncelerime egemendi. Şu son yıllarda göğsümü barış ve güvenle dolduran Buda ile çoban diyaloğunu okudum. Çoban, yemeğim pişti, koyunlarımı sağdım, kulübenin mandalı sürülmüş, ateşim yanıyor, sen de istediğin kadar yağ gökyüzü. Buda, artık yemek ve süte gereksinmem yok, rüzgarlar kulübemdir, ateşim söndü, sen de istediğin kadar yağ gökyüzü. Çoban, öküzlerim, ineklerim, atalardan kalma çayırlarım ve ineklerimle çiftleşen bir boğam var, sen de istediğin kadar yağ gökyüzü. Buda, benimle öküzlerimle ineklerim var. Çayırlarım da yok, hiçbir şeyim yok, hiçbir şeyden korkmam. Sen de istediğin kadar yağ gökyüzü. Çoban, yıllardan beri karım olan sadık ve uysal bir çoban kızım var. Geceleri onunla oynaşmak hoşuma gidiyor. Sen de istediğin kadar yağ gökyüzü. Bu da uysal ve özgür bir ruhum var. Yıllardan beri ona benimle oynaşmayı öğretiyorum. Sen de istediğin kadar yağ gökyüzü. Bu iki ses karşılıklı konuşmalarını sürdürürlerken uyuyakaldım. Yine rüzgar çıkmıştı ve limbozun camına dalgalar çarpıyordu. Uykuyla uyanıklık arasında yarı koyu yarı saydam bir duman görür gibi oluyordum. Dalgalar şiddetli bir fırtına haline aldı. Çayırlar battı, öküzler, inekler ve boğa boğuldu. Rüzgar kulübenin damını götürdü, ateş söndü, kadın bağırdı. Ölmüş halde çamurun içine yığılıp kaldı. Çoban da çığlığı bastı, ne söylediğini duymuyordum, o bağırıyordu. Ben ise denizdeki balık gibi akarak uykunun içinde daha derine kayıp gidiyordum. Sabaha karşı uyandığımda adaların büyük arhontu, engebeli ve çok belirli bir halde sağımızda görünüyordu. Dağlar da sabah güneşi altında sakindi ve buğular içine sanki gülüyorlardı. Çivit mavisi deniz çevremizde kaynıyordu. Kalın kahverengi bir battaniyeye sarılmış olan zorba doymaz gözlerle Girit'e bakıyordu. Gözleri dağdan ovaya atlıyor, sonra inceleye inceleye kıyı boyunca gidiyordu. Sanki bütün bu toprakları daha önceden tanıyordu da şimdi onların üzerinde aklı başındayken bir daha yürümekten sevinç duymaktaydı. Yaklaşıp zorbanın omzuna dokundum. Sanırım Girit'e ilk kez gelmiyorsun zorba dedim. Ona eski dostunmuş gibi bakıyorsun. Zorba tembel tembel esnedi. Hiç de söyleşiye girişecek keyfi yoktu. Güldüm. Konuşmaya üşeniyor musun zorba? Üşenmiyorum patron ama güçlük çekiyorum dedi. Güçlük mü çekiyorsun? Hemen karşılık vermedi. Gözlerini yine kıyılarda dolaştırdı. Güvertede yatmıştı. Kıvırcık gri saçlarından nem akıyordu. Şu an güneş vurduğu için yanaklarındaki, çenesindeki ve boynundaki bütün derin buruşukluklar diplerine kadar aydınlanmıştı. Sonunda kalın ve tekeminkiler gibi sarkık dudakları kıpırdadı. Sabahleyin dedi. Ağzımı açıp konuşmakta güçlük çekerim. Kusura bakma. Sustu ve yuvarlak gözlerini yine Girit'e dikti. Sabah kahvesini içip kampana çaldı. Kameralardan buruşuk ve yemyeşil yüzler çıkmaya başladı. Sarkık ve dağılmaya hazır saç topuzlarıyla kadınlar masadan masaya sekerek yürümeye çalışıyor, kusmuk ve kolonya kokuyorlardı. Donuklaşan gözleri ürkmüş ve aptallaşmıştı. Karşımda oturan zorba canlı bir zevkle kahvesini çekiyor, ekmeğine yağ ve bal sürüp yiyordu. Yüzü açılıp evcilleşti, ağzı tatlandı, uyku ve sessizlikten yavaşça çıkmış gözlerinin kıvılcımlanışını gizlice süzmekteydim. Bir sigara yaktı, zevkle çekti, kıllı burun deliklerinden beyaz dumanları fora etti. Sağ ayağını altına alıp bağdaş kurdu. Doğu usulünü yerleştirmişti. Şimdi konuşabilirdi. Konuştu da. Gözlerini yarı yumdu. Limbozdan dışarıda gölgelenen Psiloritis'e baktı ve söze başladı. Saçlarım yeni has boyalarına sahipti. Siyah, kapkara bir boya. 32 dişim vardı ve sarhoş olduğum zaman mezeleri arkasından da meze tabaklarını yerdim. İşte tam o sırada şeytanın aklına esti de Girit yeniden ayaklandı. O zamanlar gezgin satıcıydım. Makedonya'da köy köy dolaşıyor, ufak tefek şeyler satıp karşılığında para yerine peynir, yün, sade yağ, ada tavşanı, mısır alıp satıyor ve iki katını kazanıyordum. Akşamı hangi köyde bulursam geceyi hangi evde geçireceğimi bilirdim. Allah razı olsun, her köyde yufka yürekli bir dul bulunur. Rahmetli kocasının ruhu için her zaman siyah bir yumak, bir tarak ya da bir atkı verir, hanımla koyun koyuna yatardım. Senin anlayacağın ucuzluk vardı o zaman, ucuzluk vardı patron, hayat çok iyiydi. Ama şeytanın işi yok, Girit yine silaha sarıldı, tüh dedim, lanet olsun şansıma be. Şu Girit bizi bir türlü rahat bırakmayacak mı? Yumaklarla dulları bıraktım, bir tüfek aldım, öbür başı boşlarla birleştim ve Girit yolunu tuttuk. Zorba sustu, şimdi kumlu, sakin bir kıyının önünden geçiyorduk. Dalgalar bu kıyının çevrelediği körfeze girip yayılıyor ama kırılmadan sadece kumların kenarında biraz köpük bırakıyorlardı. Bulutlar dağılmıştı, güneş parlıyordu. Vahşi Girit sakinleşmiş bir halde gülümsemekteydi. Zorba dönüp alaylı alaylı beni süzdü. Patron dedi, sen şimdi sanıyorsun ki oturup sana adet olduğu üzere Girit vakitte kaç Müslümanın kafasını koparıp kaçının kulağını kestiğimi anlatacağım. Bunu aklından çıkar. Ben bunu yapmaya üşeniyor, utanıyorum. Aklımın başında olduğu şu sırada sana hiçbir şey yapmamış olan başka bir insana saldırıp onu ısırmanı, burnunu koparmanı, kulağını kesmeni, karnını deşmeni ve bu arada Tanrı'yı da yardıma çağırman gerektiren bu kudurganlık nedir diye düşünüyorum. Bu Tanrı da gelip burun kulak kessin ve işkembe desin mi demektir. Ama o zaman kanım kaynıyordu. Patron düşünecek kafa nerede bende? Tam ve namuslu düşünceler sessizlik, ihtiyarlık ve dişsizlik ister. Dişsiz olduğun zaman ayıp çocuklar ısırmayın demek kolaydır. Ama 30 dişin olunca insan gençliğinde canavardır. Evcilleşmek bilmez canavardır ve insan yer. Başını salladı. Kuzular, tavuklar ve domuz yavruları da yer ama hayır insan yemezse doymaz dedi ve sigarasını kahve tabağında ezdi. Hayır doymaz, sen ne dersin Bilgin Hazretleri? Sonra karşılık beklemeden gözleriyle beni tartarak ne diyebilirsin sanki? Anladığıma göre zatenimiz aç kalmadı hiç, adam öldürmedi, çalmadı, suç işlemedi. Öyleyse dünyayı sen nasıl anlarsın? Ve açık bir hongörüyle mırıldandı. Olgunlaşmamış bir beyin, gün görmemiş bir ten. İş görmemiş ellerim, solgun benzin ve gün görmemiş hayatından dolayı ben de utandım. Zorba sanki bir süngeri tutuyor da siliyormuş gibi kocaman elini masanın üzerinde alçaltıcı bir hareketle sürükleyerek olsun dedi, olsun. Senden yalnız bir şey sormak istiyorum. Sen bir bol dolusu sayfa okumuş olmalısın. Belki bilirsin. Ne bakalım zorba nedir? Burada insanı şaşırtan bir şey oluyor patron. Bu tuhaflık içinde aklım şaşıyor. Biz çetelerin yaptığı bütün alçaklıklar, hırsızlıklar, kıyımlar Girit'e Prens Yorgos'u yani özgürlüğü getirdi. Gözleri iyice açılmış şaşkınca bana baktı. Sır diye mırıldandı. Büyük sır. Dünyaya özgürlüğün gelmesi için bu kadar cinayetler ve alçaklıklar mı gerekli yani? Çünkü oturup sana işlediğimiz cinayetlerde yaptığımız alçaklıkları saysam tüylerim ürperir. Fakat sonuç ne oldu? Özgürlük. Tanrı yıldırımını atıp bizi yakacağına özgürlüğü veriyor. Hiçbir şey anlamıyorum. Yardım istermiş gibi bana baktı. Bu sırrın kendisini çok üzdüğü ve bir çıkar yol bulamadığı belliydi. Üzüntüyle sordu. Sen anlıyor musun patron? Ne anlayacaktım, ne söyleyecektim? Tanrı dediğimiz şey yoktur. Ya da Tanrı cinayetlerde alçakları seviyordu ondan. Ya da bizim cinayet ve alçaklık dediklerimiz savaş ve dünya özgürlüğü için gereklidir mi diyecektim. Fakat ben zorba için başka bir açıklama yolu bulmaya çalıştım. Gübre ve pislikten bir çiçek nasıl filizlenip beslenir? Varsay ki zorba insan gübre, insanlık, özgürlük de çiçektir. Birinci kaset, birinci yüzün sonu.